Ayrım 9, Nido'nun çiçeklerini bir yıl önce İren ile Bayan Elvira birlikte oraya gidip de kilisenin camlarından, papazın süslemelerinden bile güzel çiçek demetleriyle döndüklerinde görmüştüm. Bir yıl önce yaşlı kadının arabasında Canelli yolunda rastladığı oluyordu. Nuto arabayı görmüş, arabayı süren uşak Moretto'nun parlak şapkası, beyaz boyun bağıyla jandarmaya benzediğini söylemişti. Araba bizim orada durmazdı hiç. Yalnızca bir kez istasyona giderken önümüzden geçmişti. Yaşlı kadın aynı Canelli'de gidiyordu. İçimizdeki yaşlılar çok eskiden, yaşlı kadın daha ortada yokken, Nido'nun sahiplerinin ayine bile gitmediklerini, evlerinin ayin düzenlediklerini, yanlarına kalan bir papazın her gün bir odada İncil okuduğunu söylüyorlardı. Yaşlı kadın o sırada önemsiz bir kız olup Cenova'da kontun oğluyla sevişiyormuş. Daha sonra her şeyin sahibi o olmuş. Kontun oğlu ölmüş, yaşlı kadın Fransa'da evlendi, yakışıklı subay ölmüş, çocukları da kim bilir nerelerde ölmüşler. Şimdi yaşlı kadın beyaz saçları, elinde sarı güneş şemsiyesi, arabayla Canelli'ye gidip torunlarının karılarının doymasını, barınmalarını sağlıyordu. Kontun oğlunun ve Fransız subayın dönemlerinde geceleri Nido'nun ışıkları hep yanarmış ve o zamanlar bir gül gibi taze olan yaşlı kadın yemekleri verir, eğlenceler düzenler, Nizza'dan, Alessandria'dan konuklar çağırırmış. Güzel kadınlar, subaylar, milletvekilleri gelirmiş. Hepsi de çift beygirli arabaları, uşakları ve kağıt oynar. Dondurma yer eğlenirlermiş. İren ile Silvia bunları biliyorlardı. Tarıçadan piyanolu odaya bir göz atmak, üstümüzde onların yemek yediklerini bilmek, Emilia'nın çatal ve kışıkla onların taklidini yapmasını izlemek benim için neydiyse, yaşlı kadının iyi davranması, onları çağırması, ağırlaması da onlar için o demekti. Kadına üzülüyorlardı bu duruma. Gün boyunca tarlaçada ya da bahçede vakit öldürüyorlardı. Yapacak işleri, vakitleri alacak bir uğraşları yoktu. Santine'ye bile isteyerek bakmıyorlardı. Mora'dan gitmek, o parkın çınarların altına girmek, kontesin gelinleri, torunlarıyla bir arada olmak isteği çıldırtıyordu onları. Tıpkı Kasinosko tepesinde gördüğüm şenlik ateşinin ya da gece duyduğum tren düdüğünün beni çıldırtması gibi. 23. Sonra sabahın erken saatinde Berbo kıyısında ağaçların arasından yamaçların tüfek seslerinin yankılandığı mevsim gelirdi ve Sirino tavşanın bile hendeğe kaçmasını gördüğünü anlatmaya başlardı. Yılın en güzel günleriydi bunlar. Üzümün toplanması, yaprakların soyulması, ezilmesi iş olmaktan çıkardı. Hava artık sıcak olmaz, soğuklar da başlamazdı. Gökyüzünde birkaç beyaz bulut görünürdü. Mısır ezmesiyle tavşan yenilir, mantar toplanmaya gidilirdi. Bizler çevrede mantar toplardık. İren ile Silvia ise Canellili kız ve erkek arkadaşlarıyla birlikte arabayla Aglione'ya gider mantar toplamaya. Bir sabah çayırlarda daha sis varken yola çıktılar. Atı ben koştum arabaya. Ötekilerle Canelli meydanında buluşacaklardı. Arabaya atış tezgahından hep hedefi vuran ve sabahlara dek kağıt oynayan istasyon doktorun oğlu sürdü. O gün büyük bir fırtına koptu. Tıpkı Ağustos ayında olduğu gibi şimşekler çaktı, yıldırımlar düştü. Sirino ile Serafina dolu iyi ki 15 gün önce ürünün üzerine yağıp da şimdi mantarlarla mantar toplayanların üstüne yağdı dediler. Gece bile dünyanın sonu gelmiş gibi yağmur yağdı. Paltosunun başına geçiren Sor Matteo elinde fener gelip bizi uyandırdı. Arabanın sesine kulak vermemizi istedi. İçi rahat değildi. Üst kattaki pencereler aydınlıktı. Emilia üst kata inip çıktı kahve yapmak için. Küçük kız dün de kendisini mantar toplamaya götürmedikleri için ağlıyordu. Araba ertesi gün döndü. Doktorun oğlu kırbacı şaklatırken yaşasın Aglione yağmuru diye bağırıp basamağa basmadan yere atladı. Sonra iki kıza yardımcı oldu arabadan inmeleri için. Başlarına mendillerini bağlamış, boş sepetlerini dizlerinin üstüne koymuş olan kızlar çok üşümüşlerdi. Üst kata çıktılar, konuştuklarını, kururken gülüştüklerini duydum. Aglione gezisinden sonra doktorun oğlu sık sık sokaktan geçip tarlaçanın altında kızlara seslenmeye, onlarla ahbaplık etmeye başladı. Sonra kışın öğleden sonraları eve aldılar onu. Avcı çizmeleriyle dolaşıp bastonunu çizmelerine vuran o da etrafına bakınır, bahçeden bir çiçek ya da bir dal çoğu kez de genç bir asmanın kırmızı yaprağını kopartır, camların gerisindeki merdivenlerden hızla çıkardı. Üst katta ocakta güzel bir ateş yanar, akşama dek piyano, kahkaha sesleri gelirdi. Bu Arturo kimi kez yemeğe de kalırdı. Emilio ona çayla bisküvi verdiklerini, bunları hep Silvia'nın verdiğini ama onun gözünün İren'de olduğunu söylerdi. İren sarışın ve yürekli İren. Onunla konuşmak zorunda kalmamak için piyano çalardı. Silvia ise divana gömülür, akıllarına geleni söylerdi. Sonra kapı açılır, Bayan Elvira koşa koşa gelen Santina'yı odanın içinde salar, canı sıkılan Arturo ayağa kalkarak selam verir. Bayan Elvira da sizi görmek isteyen bir kıskanç kız daha var derdi. Sonra Arturo'yu hiç sevmeyen Sor Matteo gelirdi. Bayan Elvira ise güler yüz gösterir, İren ile Arturo'nun daha iyi bir koca olabileceğini düşünürdü. Oysa İren istemiyordu onu. Her şey yapmacık diyordu. Müziği bile dinlemiyor. Yemek masasında oturmayı bilmiyor. Sırf anasının gözüne girmek için Santina'ya oyunlar oynatıyordu. Silvia ise Arturo'yu savunuyor. Kıpkırmızı kesiyor. Birbirleriyle tartışıyorlardı. Onun İren kendini toplayıp soğukkanlıkta ''Al senin olsun. Niye seni almıyorsun?'' diyordu. ''Kapı dışarı edin şunu.'' diyordu Sormat diyor. ''Kumar oynayan bir karış toprağı almayan adama adam demem ben.'' Kışın sonlarına doğru Arturo peşinden istasyonda görevli, uzun boylu, yalnızca İtalyanca konuşan ama müzikten anlayan bir arkadaşıyla dolaşmaya başladı. O da Irene'ye tutuldu. Bir sırık gibi adam. Irene ile dört el piyano çalıyor. Onların böyle eşleştiklerini gören Arturo ile Silvia da birbirlerine sarılarak dans ediyor. Gülüşüyorlar. Artık Santino odaya geldiğinde onu havaya atıp yere düşerken yakalamak için arkadaşa düşüyordu. Toskanalı olmasa diyordu Sor Matteo. Cahil sanırdım onu. Havası öyle. Trablus'ta bir Toskanalı vardı bizimle birlikte. Odanın nasıl olduğunu bilmiyordum. Piyanonun üstünde iki demet çiçek ve kırmızı yapraklar vardı. Perdeleri İren işlemişti. Zincirlerle asılı saydam mermerden lambanın ışığı ayın suya yansımasına benziyordu. Kimi geceler dördü birden yukarıya kapanır, karla kaplı taraçaya çıkarlardı. İki erkek taraçada puro içer, konuştukları yaprakları kurumuş genç asmanın altında duyulurdu. Konuşmaları dinleyen Nuto da gelirdi. En güzeli Arturo'nun palavralarını dinlemekti. Geçen gün Costigello'dan trenle kaç kişiyi attığını ya da Akü'den sonra parasıyla kumar oynayıp bir ziyafet parası kazandığını, yutacak olsa eve dönecek parası kalmayacağını anlatırdı. Toskanalı o yumruğu nasıl attığını anımsıyor musun derdi. Arturo da o yumruğu nasıl attığını anlatırdı. Kızlar parmaklıklara dayanıp iç çekerlerdi. Toskanalı, İren'in yanına geçer, memleketinin kilisede org çaldığı günleri anlatırdı. Bir ara ayaklarımızın dibine kara iki puro düşer ve yukarıdan fısıltı, konuşma, daha güçlü iç çekiş sesleri gelirdi. Gözlerimizi kaldırınca kurumuş asmalarla buz gibi gökyüzünde bir sürü yıldızdan başka bir şey göremezdik. Nuto dişlerini gıcırtarak serseriler derdi. Hep düşünüyor, Emilia'ya da soruyor ama nasıl olup da bir araya gelebildiklerini akıl erdiremiyordum. Sor Matteo yalnızca İren ile doktorun oğluna bozuluyor. Bir gün kulaklarını çekeceğini söylüyordu. Karısı üzülüyordu. İren omuzlarını silkiyor. Bu Arturo köylüsünü evine uşak olarak bile almayacağını ama ziyaretçi gibi gelince bir şey yapamadığını söylüyordu. Bunun üzerine Silvia Toskana'nın salak olduğunu söylüyordu. Bayan Elvira bir kez daha üzülüyordu. İren'in Toskanalı'ya konuşması olanaksızdı. Çünkü Arturo gözlerini dört açıyor, üstelik arkadaşının dizginlerini elinde tutuyordu. Böylece Arturo kızların ikisine de asılıyor, İren'i elde etmeyi umarken öbür kıza da gönül eğlendiriyordu. Havaların açmasını bekliyordu, kırlarda onların peşinden gitmek için. Ne olacaksa o zaman olurdu. Ama bu arada Sor Matteo Arturo'yu yakalayıp olayı rastlantı sonucu kemerin altından geçmekte olan Lazone'den öğrenmiştik. Ona kadınların kadın, erkeklerin de erkek olduklarını söylemişti. Öyle değil miydi? Yeni çiçek kopartmış olan Arturo kamçısıyla çizmelerine vurmuş, çiçekleri koklayıp ters ters bakmıştı patrona. İşte böyle diye sürdürmüş Sor Matteo. İyi yetiştirilmiş bir kadın kendisiyle yaraşan erkeği bilir. Seni istemiyorlar, anladın mı? Arturo bir şeyler gevelemiş, kekelemiş, çağrıldığı için geldiğini söylemiş, sonra bir erkek. Sen erkek değilsin demiş Sor Matteo, namussuzun tekisin. Arturo öyküsü böylece kapanmış gibi oldu. Arturo ile birlikte Toskanalı'da. Ama üvey ana yine rahat edemedi çünkü başka daha da tehlikeli bir sürü yeni gelen oldu. Söz gelimi benim Mora'da tek başıma kaldığım gün gelen iki subay bir aydır ateş böcekleri vardı, aydan Haziran'dı. Her akşam Kaneli'den çıka geliyorlardı. Ana yolda oturan bir başka kadınları da olmalıydı. Çünkü hiç o yönden gelmiyorlardı. Belbo'dan, köprüden sapıyor, tarlaların, mısırların, çayırların içinden geçiyorlardı. O sıralarda 16 yaşındaydım ve bu işleri aklım ermeye başlamıştı. Sirin onlara bozuluyordu çünkü gübrelerini çiğniyorlardı. Üstelik savaşta bunlar gibi subayların verdikleri sıkıntıyı anımsıyordu. Helenuto'nun yaptığı bir gece güzel bir oyun oynadılar ona. Otların arasına gizlenip bir tel gerdiler. Adamlar bir hendekten atlayarak geldiler. Düşlerindeki kızları canlandırırken tepe taklak düşüp yüzlerini gözlerini parçaladılar. Gübrelerin içinde düşmelerini sağlamak çok güzel olacaktı. Ama o geceden sonra bir daha çayırdan gelmediler. Havalar düzelince özellikle Silva'yı kimse tutamaz olmuştu. Şimdi yaz akşamları bahçe kapısından çıkıp oğlanlarla birlikte ana yolda bir aşağı bir yukarı dolaşmayı adet edinmişlerdi. Ihlamurların altından geçtiklerinde bizler de kulak verip birkaç sözcük duymaya çalışıyorduk. Dördü birden gidiyor, sonra ikişer ikişer dönüyorlardı. Silvia İren'in koluna giriyor, gülerek, şakalar yaparak, iki erkeği iğneleyerek yürüyordu. Yeniden geçtiklerinde Silvia ile adamı ıhlamur kokularının altında bir arada oluyor, fısıldaşarak, gülüşerek yürüyorlardı. Öbür çift daha yavaş, daha arkadan geliyor, kimi kez öndekileri sesleniyor, yüksek sesle konuşuyorlardı onlarla. Bizlerin her yanı kaplayan ıhlamur kokusu altında, kalasın üstünde oturduğumuz o geceleri çok iyi anımsıyorum. 24. O yıllarda 3-4 yaşlarında olan küçük Santa görülecek bir kızdı. Saçları İren'inkiler gibi sarı, gözleri Silvia'nın gözleri gibi karaydı. Ama elma yerken parmaklarını ısırdığında ya da kızıp da çiçekleri koparttığında ya da ille de ata binmek isteyip de bize tekmeler attığında anasına çekmiş olduğunu söylerdik. Sormaktore ile öbür iki kız her şeyi daha sakin yaparlardı. Bunca öfkeli değildiler. Özellikle uzun boylu, beyazlar giyen İren çok sakindi. Kimseye tartışmaya girmezdi. Gereksinim de duymazdı buna. Çünkü Emilia'dan bile bir şey istediğinde incelikli davranır, bizlerle konuştuğunda hep gözlerimizin içine bakardı. Silvia da bakardı ama gözleri öfkeli, içten pazarlıklı olurdu. Mora'da kaldığım son yıl 50 lira alıyor, şenliklerde boyun bağı takıyor. Oraya çok geç geldiğimi, artık bir şey yapamayacağımı biliyordum. Bu son yıllarda bile İrene'ye ilgi duymamak yürekliliğini gösterememiştim. Nuto da gösteremiyordu çünkü artık her yerde klarnet çalıyordu ve Canelli'de sevgilisi vardı. İren'in Canelli'yle biriyle konuştuğunu söyleniyordu. Birlikte hep Canelli'ye gidiyorlar, dükkanlardan alışveriş ediyor, eski giysileri Emilia'ya veriyorlardı. Bu arada Nido'nun kapıları da açılmıştı. Ev sahibi kadınla kızları oraya bir akşam yemeğe gittiler. O gün onları giydirmek için Canelli'den bir terzi geldi. Yokuşun dönemecine dek arabayla ben götürürüm onları. Cenova'daki konaklardan söz ettiklerini duydum. Gece yarısı gelip kendilerini almamı, arabayı davluya dek sokmamı istediler. Çağrılılar, arabanın döşemesinin eskimiş olduğunu karanlıkta görmezlerdi. Kötü izlenim bırakmamak için boyun bağda düzgün bağlamamı söylediler. Ama gece yarısı avluya öteki arabaların arasına girdiğimde aşağıdan bakınca konak çok büyük görünüyor, açık pencerelerden çağrıların gölgeleri geçiyordu. Görünürde kimse olmadığı için bir süre çınarların altında tek başıma kaldım. Cırcır böceklerini dinlemekten usanınca, orada da cırcır böcekleri vardı, arabadan inip kapıya gittim. İlk odada karşılaştığım beyaz önlüklü bir kız bana bakıp uzaklaştı. Sonra geri döndü. Ben de geldiğimi söyledim ona. Ne istediğimi sordu. Bunun üzerine Mora'nın arabasının hazır olduğunu söyledim. Bir kapı açıldı ve gülüşmeler duydum. Bu odada bütün kapıların üstünde çiçek resimleri vardı. Yerde de cilalı taş süslemeler. Kız geri gelip gidebileceğimi söyledi. Kadınlar bir başkasıyla birlikte döneceklerdi. Dışarıya çıktığımda bir kiliseden bile daha güzel olan bu odaya yeterince bakamadığım için üzüldüm. Atı elimle çatırdayan çakılların üstüne çınarların altına götürdüm ve başımı kaldırıp ağaçlara baktım. Alttan bakınca koruya benzemiyordu artık. Her ağaç kendi başına buyruktu. Kapıya gelince de bir sigara yaktım. Karışık bambuların iri budaklı ağaç gövdelerinin arasında yoldan yavaş yavaş aşağıya doğru inerken her bitkiye kucak açan toprağın nasıl bir şey olduğunu düşündüm. İren konakta bir erkek bulmuş olmalıydı. Çünkü arada Silvia'nın ona takılıp Kontes Hazretleri dediğini duyuyordum. Çok geçmeden Emilia'dan adamın yaşlı kadın malı satıp savmasından diye ezdiği bir sürü torunun biri olduğu ve canlı cenazeye benzediğini öğrendim. Bu torun, bu uyuşuk, bu küçük kont Mora'ya gelmeyi kendine yediremedi hiç. Zaman zaman yalın ayak bir çocukla İren'e mektup gönderir, yürüyüş yapmak için onu yolun kenarında beklediğini söylerdi. İren de giderdi. Sebze bahçesinden fasulyelere su verir ya da sırıkları bağlarken Manolya'nın altında oturan İren ile Silvia'nın konuştuklarını duyardım. İren şöyle diyordu. Bunda ne var? Kontes çok titizleniyor. Onun gibi bir çocuk istasyondaki eğlenceye gidemez ki. Yanında çalışanların bir araya gelmiş olur. Ne sakıncası var bunun? Her gün evde karşılaşıyor onlarla. Ava bile gitmesini istemiyor. Babası bir av kazasında ölmüş. Ama gelip seni görebilir. Niçin gelmiyor?" dedi Silvia birden. "Seninki de buraya gelip seni görmüyor. Niçin gelmiyor? Dikkat et Silvia. Sana gerçeği söylediğine inanmıyorsun." "Hiç kimse söylemez gerçeği. Gerçeği düşünmek olursan aklını oynatırsın. Ona bir şey söylersen karışmam." "Onu gören sensin," dedi İren. "Sen güveniyorsun ona. Benim tek dileğim öteki gibi davranmaması." Silvia yavaşça güldü. Fasulyelerin gerisinde bir şey yapmadan duramazdım artık. Yoksa dikkati çekerdim. Çapa yapmaya başladım. Yine kulak verdim. Bir ara İren, "Bizi duymuş olabilir mi?" dedi. "Çocuk daha o," dedi Silvia. Bir keresinde Silvia ağladı. Şezlongda iki büklüm olup ağladı. Sirino kemerin altında demir dövdüğü için konuşulanları duyamıyordum. İren Silvia'nın yanında duruyor, onun tırnaklarıyla yolduğu saçlarını okşuyordu. "Hayır, hayır," diyerek ağlıyordu Silvia. "Buradan gitmek, kaçmak istiyorum. İnanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum." Sirino'nun kahrolası demir yüzünden duyamıyordum. "Yukarıya gel," dedi İren onu okşayarak. "Yukarıya, taraçaya gel, ağlama artık." "Umurumda bile değil," diye bağırıyordu Silvia. "Hiçbir şey umurumda değil." Silvia, Kalosso'da tarlaları olan Kravarkarlı biriyle birlikteydi. Bir bıçkı fabrikası olan ve motosikletle dolaşan adam Silvia'yı arkasına bindiriyor, ana yola gidiyordu. Gece motorun sesini duyuyorduk. Duruyor, tekrar çalışıyor ve bir süre sonra kara saçların gözlerinin üstüne dökülmüş Silvia kapıda görünüyordu. Sormaglio hiçbir şey bilmiyordu. Emilia bu adamın ilk olmadığını, daha önce doktorun olduğunun, babasının muayenehanesinde kıza sahip olduğunu söylüyordu. Bu işin üç yüzünü hiç öğrenilemedi. Arturo gerçekten de onunla sevişmiş miydi? Havaların güzelleştiği, buluşmaların daha kolaylaştığı yaz gelince niçin bozuşmuşlardı? Buna karşılık motosikletçi ortaya çıkmıştı ve herkes Silvia'nın onun için deli divane olduğunu, onunla birlikte Kamışlığa, dere kıyısına gittiğini biliyordu. İnsanlar Como'da, Santa Libera'da, Bravo ormanlarında rastlıyorlardı onlara. Kimi kez Nizza'da otele gittikleri de oluyordu. Dış görünüşü hep aynıydı kızın. Koyu gözleri alev alevdi. Evlenmeyi ummuyor muydu bilmiyorum. Ama Kravarkal'ın bu Matteo huysuz bir orman köylüsüydü ve bir sürü kızın kanına girmiş, kimseye yar olmamıştı. Silvia'nın bir çocuğu olursa benim gibi piç olacak. Ben de böyle doğmuşum, diye düşünüyordum kendi kendime. İren de üzülüyordu bu duruma. Silvia'ya yardım etmeye çalışıyor, bizim bildiklerimizden çok daha fazla şey biliyordu. Irene'yi motosikletin arkasına ya da dere kıyısındaki sazların arasına birisiyle birlikte tasarlamak olacak şey değildi. Herkes bunun büyüdüğünde Santina'ya daha yakışacağını söylüyordu. Üvey ana hiçbir şey demiyor, yalnızca iki kızın daha uygun bir saatte eve dönmelerini istiyordu. 25. Irene'yi kardeşi gibi umutsuz görmedim hiç. Ama iki gün Nido'ya çağrılmayacak olsa bahçe parmaklığının gerisinde sinirli bir biçimde bekler ya da elinde bir kitap, bir örgü alıp Santina ile birlikte gider bağda oturur, yola bakardı. Güneş şemsiyesini açıp Canelli'ye doğru gittiğinde mutlu olurdu. Canlı cenaze Casarino ile neler konuştuklarını bilemiyordum. Bir gün Canelli'ye doğru çılgın gibi pedal basarken onları akasyaların arasında görür gibi olmuştum. Ayakta duran İren kitap okuyor, onun karşısında bir sıraya oturmuş olan Casarino da ona bakıyor gibi gelmişti bana. Günlerden bir gün çizmeli Arturo yine ortaya çıkmış, taraçanın altında durup yolu gözlemekte olan Silvia ile konuşmuştu. Silvia onu yukarıya çağırmamış, yalnızca günün boğucu olduğunu ve bu alçak topuklu ayakkabıların bir ayağını havaya kaldırmıştı. Artık Canelli'de bulunduğunu söylemişti. Arturo göz kırparak dans müziğini çalıp çalmadıklarını, İren'in hep piyano çalıp çalmadığını sormuştu. Ona sorsana demişti Silvia, çamın ötesine bakarak. İren neredeyse hiç piyano çalmıyordu artık. Nido'da piyano olmadığı, yaşlı kadının bir genç kızın ellerine piyanonun tuşlarını dolaştırdığını görmeye dayanamadığını söylüyordu. İren yaşlı kadını görmeye gittiğinde üzerinde yünden yeşil çiçekler işlenmiş, işleme çantası da birlikte götürüyor, eve Nido'nun yaşlı kadının okuması için verdiği kitaplar getiriyordu. Deri ciltli eski kitaplardı bunlar. O da yaşlı kadınla resimli bitki dikiş dergilerini götürüyordu. Bunları her hafta özel olarak Canelli'den aldırıyordu. Serafina ile Emilia, İren'in kontes olabilmek için elinden geldiğini yaptıklarını görüyorlardı. Bir keresinde Sor Matteo, "Kızlara dikkat edin, kimi yanlışlar ölmek bilmezler," demişti.